Tekrar.
Dolayısıyla adımız
yemeklere, hazırlayana güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programda neler konuşacağız? Gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, uzun yolculuk, Ben Ömer ve Yusuf Kenan gibi belgesellerin yapımcısı ve yönetmeni Mesut Gengeç telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Bu başarı kazanan belgeselleri, belgeselcilik anlayışını ve serüvenini konuşacağız yapımcı yönetmen Mesut Gengeç'te. Sadece antik kentlerde yetişen endemik bitkiler de mevcut. Biz de bu endemik bitkilerle ilgili olarak araştırmacı yazar Hasan Torlak'la stüdyomuzda güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'da bacağından ve kolundan yaralanan Devlet Övünç Madalyası ve Yılın Doktoru unvanı sahibi Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Ankara sorumlusu Doktor Celal Almaz burada olacak, bizimle birlikte olacak ve UMKE yani Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin çalışmaları üzerine detaylı bilgi alacağız kendilerinden. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Bayramlarda, düğünlerde, toplantıda, yıllarda sıkılınca dar günlerde türküs türkü çağırırız, türküs türkü çağırırız. Yaylalarda, yataklarda, odalarda, otaklarda türkün sesi kulaklarda türküs türkü çağırırız, türküs türkü çağırırız. Coşar o yıldızlar, koşulunca çift esaslar, hey. Türküz türkü çağırırız.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda yapımcı yönetmen Mesut Gengeç var. Sayın Gengeç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Mesut Gengeci tabii ki o gerçekleştirmiş olduğu harika belgesellerle tanıyoruz. Oynadığınız diziler var, filmler var. Biz sizi çok iyi tanıyoruz ama sizin sesinizden sizi dinleyicilerimize anlatmak istersek neler söylersiniz?
Dinleyicilerimize merhaba diyorum. Evet, ismim Mesut Gengeç. Uzun yıllardır belgesel yapım ve yönetmenliği yapmaktayım ama aynı zamanda ben uzun yıllardır basın sektöründe çalışmış, sürekli sıra basın kartı bir sahibi bir gazeteciyim. Yaklaşık 7 yıldır da belgesel yapım ve yönetmenliği yapmaktayım. Ve bu alanda da çalışmalarımız devam ediyor.
Kolay gelsin. Peki gazetecilikten belgeselciliğe geçiş nasıl oldu? O serüveni biraz anlatır mısınız bize?
İki alanda biliyorsunuz ki haber araştırmadır. Sahada olup haberi bulma ve ekrana taşıma yüküsüdür bir anlamda. Her gün bunun rutin bir tekrarı olur meslekte. Bu rutin tekrarı olan bir mesleği daha uzun vadeli, daha geniş araştırmalı bir çalışmalarla daha tarihe not düşecek şekilde yapmak amacından dolayı bu alana geçmek istedim. Habercilik biraz tabiri caizse suya yazı yazmak gibi.
Değil mi? Evet.
Bugün yaptığımız belgesel projeleri biraz tarihe kalıcı not düşüyor. Oluyor. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor.
Evet, haklısınız. Tabii yine aslında haberin içindesiniz bir şekilde. O belgeseli
kesinlikle,
yapmak için
kesinlikle.
De yine o habere ulaşmanız gerekiyor. Siz de zaten gazeteci kimliğinizi kullanarak o habere zaten ulaşıp bir de bunu filmleştirmiş oluyorsunuz. Ama belgesel çekmek gerçekten çok zor bir iş. Biraz bu işin zorluklarından ya da kolaylıklarından bahseder misiniz dinleyicilerimize?
Ya belgesel adı üstünde belgeye dayalı bir iş. Gerçeğin izini sürüyorsunuz. Gerçeğin izini sürdüğünüz zaman da birçok detayının alt dayananın çok güçlü olması ve doğru olması lazım. Hata kabul etmiyor. Bu da bizim çok titiz bir çalışmayla bir uzun bir süreç içinde bir projeyi sonuçlandırmamızı sürecini yaşattırıyor bize. Her türlü konuda çok ince bir detay üzerine çalışıp görsel, yazısal olarak, sesler olarak da çok doğru sesleri, bilgileri bir projenin içine atmanız gerekiyor.
Evet.
Ve özellikle Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki desteğiyle biz projelerimizi hayata geçiriyoruz ve tarihe not düşüyoruz diyelim.
Aslında destekler de gerçekten sizin söylediğiniz gibi çok önemli. Özellikle son zamanlarda belgeselcilik aslında Türkiye'de çok ileri bir duruma geldi. Biz de TRT Belgesel kanalıyla pek çok belgeseli izleyicilerle de buluşturuyoruz. Ve TRT Belgesel Ödülleri de var aynı zamanda. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında belgesel çok önemli bir noktaya geldi ama destekler de bu anlamda çok önemli, öyle değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani TRT Belgesel bu anlamda sektörde çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Her sene geleneksel olan TRT Belgesel yarışmaları sektör içindeki birçok arkadaşımız için çok önemli bir vitrin, çok önemli bir kendini ifade etme ve gösterme aracı oluyor. Daha sonra uluslararası sürece giden çalışmaların kapısını açıyoruz diyebilirim.
Evet, bir belgeseliniz var, Uzun Yolculuk isimli belgesel.
Evet.
Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Aslında biz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak zaten yurt dışına yayın yapan ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza seslenmeye çalışan bir radyoyuz. Bu anlamda da Uzun Yolculuk belgeseli sanıyorum tam da bizi ve onları anlatıyor gibi.
Evet, evet. Uzun Yolculuk adı da üstünde, gerçekten uzun bir yolculuğun belgeseli. Anadolu topraklarında Osmanlı İmparatorluğu 1900'lü yıllarında, 1800 özellikle 70'li yıllarda başlayan Amerika'ya olan göçü anlatan, yaklaşık 400 bin insanın göçünü anlatan bir belgesel. Bu 400 bin insanın içinde 50 bin Müslüman nüfus var. Bunu anlatan çok ağır bir dokümanter belgesel yaptık. Belli bloklarında dramaların olduğu 120 dakikalık bir belgesel yaptık. Çünkü böyle bir ağır bir göç hikayesini anlatmak
çok da uzun
zaman
bir
anlamında
süre,
çok
mi?
Önemli.
Yani 120 dakika aslında bir belgesel için uzun bir süre diye
evet,
biliyorum.
Evet, kesinlikle. Evet, ama çok önemli bir tarihi dönem. Anadolu topraklarının her coğrafyasında, her bölgesinde, her etnik kökenden insanlar çok büyük topluluklar halinde Amerika'ya doğru bir yolculuğa başlıyorlar ve buraya gidip burada uzun süre çalışma süreçlerini yaşıyorlar. Bu çalışma süreçlerinden sonra bir dönme süreçleri var. Bütün bunları anlatan bir iş olunca mecburen bu süre çok uzadı. Yaklaşık bir 6 aylık çalışma yaptık biz. Belgesel kendi içinde alt gelişimleriyle yeni projelere yol açıyor. Onların da çalışmalarını yapıyoruz ama Uzun Yolculuk benim çok ayrı bir önemi olan benim için bir proje. Çünkü niye derseniz, bu benim aynı zamanda bir aile belgeselim. Yani benim iki dedem de bu şekilde Amerika'ya gitmiş 1900'lü yıllarda. 1900'lü yıllarda gidiyorlar. Ben bu belgesel projesinde bir dönemin göçünü anlatırken bir anlamda da bir aile hikayemi de anlatıyorum. Oradan da izler var. Bütün göç merkezleri, durakları bütün noktaları, Amerika'daki, Türkiye'deki bütün noktaları bu belgesel projesinde detaylı bir şekilde işledik. Aynı zamanda biz ekip olarak bütün projelerimizde dramalar yapıyoruz. Yani dökü drama dediğimiz belgeselin önemli sahnelerinde drama, diyaloglu sahne canlandırmalarıyla daha iyi izlenebilir, daha etkili, daha görsel bir belgesel yapma amacımız var. Bu amaçla da çok iyi, verimli bir ekibimiz var. Projelerimizin genel koordinatörü, metin yazarı Bülent Günal. Aynı zamanda bu belgesel konusuyla ilgili Harputlu Hasan diye bir romanı var. İlk araştırma haberlerini yapan kişi. Proje sorumlumuz Yılmaz Aydın'ın kurguyu yapan. O da bütün teknik malzemelerin montajını yapıyor ve tabiri caizse mutfaktaki bir yemeğin pişirilmesini o sağlıyor. Hı hı. Bir ekip çalışması belgesel işi. Çok zorlu bir yolculuk gerçekten. Uzun yolculuk da bu zorlu yolculuk da bizi çok yoran bir belgesel ama evet, çok mutlu
adı üzerinde çalışma. Diyorsunuz. Belgeselin evet, adı evet. Üzerinde uzun yolculuk. Aslında biz göç deyince hep aklımıza işte Türkiye'den Almanya'ya göç eden vatandaşlarımız, evet. Avrupa'ya göç eden vatandaşlarımız geliyor ama Amerika'ya göç edenler pek aklımıza gelmiyor nedense.
Gelmiyor.
Siz tabii aile hikayenizin de olması vesilesiyle çok çok güzel olmuş, çok güzel bir konu olmuş.
Şimdi 1900'lü yıllar biliyorsunuz yani dünyada çok büyük 1800'lü yıllarda başlayan sanayi devriminden sonra Avrupa'dan çok büyük bir göç oluyor Avrupa'dan Amerika'ya. Bu göçün aynı paralel yansıması bizim coğrafyamızda da oluyor. Çok yoğun bir şekilde göçler ama bu göçler çok macera bir yolculuk oluyor. Yani insanlar düşünebiliyor musunuz? Elazığ'dan, Erzincan'dan, Mersin'den, Diyarbakır'dan, Kayseri'den yaya olarak gruplar halinde İstanbul'a, Trabzon'a, Samsun limanına, Lübnan limanlarına, Beyrut limanlarına yürüyerek gidiyorlar. Hmm. Tabii ki çok zorlu ve kötü koşullarda geldikleri bu limanlarda çalıştıktan sonra ancak bir bilet parasını buluyorlar. Ve bu bilet parasıyla gemilerle Marsilya'ya, Avrupa'ya ilk durakları olan noktaya doğru gidiyorlar. Orada tekrar bir çalışma süreci yaşıyorlar ve burada tekrar bir deniz yolculuğuyla Amerika'ya gidiyorlar. Ve tabii ki Amerika'ya gittiğiniz zaman da sizi böyle bizi Almanya'da olduğu gibi müziklerle, bandolarla kimse karşılamamış. Ellis Adası dediğimiz bir adaya hemen alıyorlar. Burada kontrollerden geçiyorsunuz. Eğer bir kaydınız alıyor, eğer bir sağlık sorununuz varsa kesinlikle ülkeye sokulmuyorsunuz. Buradaki görüşmelerden, mülakatlardan, testlerden sonra eğer onay alırsanız Amerika'ya ayak basıyorsunuz. Ama ayak bastığınız zaman da yine sizi çok rahat bir hayat beklemiyor. Çok zorlu bir iş kollarında çalışıyorlar. Özellikle otomotiv sektöründe, Detroit bölgesinde çalışıyorlar. Boston'da, Peabody dediğimiz bir bölgede deri sanayinde çalışıyorlar. Çelik sanayinde çalışıyorlar. Çok ağır işlerde çalışıyorlar. Ama gidenlerin hep bir amacı var. Gittikleri topraklardan mutlaka geri döneceğiz diyorlar. Ve özellikle Müslüman nüfusun büyük bir çoğunluğu geri dönüyor. Çünkü herkesin bir vatan özlemi var, bir aile özlemi var. Belli bir parayı kazandıktan sonra büyük bir çoğunluğa Müslüman nüfusun döndüğünü görüyoruz ama özellikle Ermeni, Rum ve Musevi nüfus dönmüyor. Onlar evet. Orada kalıyorlar, orada yaşamaya devam ediyorlar. Hı-hı. Ama yine Müslüman nüfusta da orada kalan aileler var. Biz bu belgesel projesinde orada kalan 3 kuşaktır orada kalıp yaşayan Türk aileler de bulduk. Gayrimüslim ailelere de bulduk. Aynı şekilde Anadolu'da dönenlerin çocuklarını, torunlarını bulduk. İstedik ki bütün yönleriyle tarihi bir belgesel olsun. Çünkü bugün Avrupa insanlarına baktığınız zaman Amerika'yı biz kurduk diyorlar. Britanya veya Avrupa topraklarını gösteriyorlar ama ne yazık ki o Amerika'nın, kurulan Amerika'nın, yeni dünya dediğimiz Anadolu'dan bu göç eden 400 bin insanın da o Amerika'nın kurulmasında çok büyük bir emeği var, katkısı var. Birçok iş kollarında, çok ağır iş kollarında çalışmışlar ve büyük emek ve katkıları olmuş diye belirtmek isterim.
Evet, emeklerinize sağlık. Yenilerini diliyoruz. Çünkü sanıyorum belgeselcilik bir serüven, hani böyle bir yerde başlayıp tamam ben artık bitirdim olmuyor anladığım kadarıyla.
Olmuyor.
O böyle birbirini devam ettiren bir süreç. Size de bu yolda kolaylıklar diliyoruz Sayın Gengeç.
Ben de TRT Türkiye Sesi Radyosu'na ve sizlere, sizin şahsınızda tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz ki böyle bir konudan sebep bizi yayına aldığınız için sağ olun, teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Çok sağ olun, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Uzun Yolculuk, Ben Ömer ve Yusuf Kenan gibi belgesellerin yapımcısı ve yönetmeni Mesut Gengeç telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı ve verdiği bilgiler için. Yayınımız müzikle sürüyor.
Akıp giden sel gibi
geçen yel gibi. Neden yoksun yanımda, bir sen yoksun, arar gözler hep seni. Neden yoksun yanımda, bir sen yoksun, sorar gönlüm hep seni. Bir gün gelip de karşıma çıkınca, başkası varsa dilinin ucunda, anlatma beni, ağlatma. Bir gün gelip de karşıma çıkınca, başkası varsa dilinin ucunda, anlatma beni, ağlatma.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Araştırmacı yazar Hasan Torlak bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, endemik türlerle, bitkilerle ilgili daha önceki yayınlarımızda Sayın Torlak'la konuşmuştuk. Bugün de gerçekten çok ilginç bir konuya değinecek Sayın Torlak. Endemik bitkilerin, evet, Türkiye'de çok fazla olduğundan haberdarız. Ancak antik kentlerde yetişen endemik türler hakkında çok fazla bilgimiz yoktu. Bugün biraz bu konuyu detaylandıralım istedik. Daha doğrusu antik kentlerle endemik türlerin nasıl bir bağlantısı, nasıl bir ilişkisi var? En çok onu merak ediyoruz.
Evet. Bitki deyince aklımıza hemen herkesin dağların başında ve kırlarda yetiştiği algısı oluşur. Ancak öyle endemik bitkilerimiz, nadir türlerimiz var ki bunlardan önemli bir kısmı antik kentlerde yetişir. Yani kültürel bir değerimiz, bir arkeolojik noktamız, aynı zamanda bir flora zenginliğimize de ev sahipliği yapmış olabilir. Bunun tabii keşfi, İlk Anadolu'ya gelen batılı botanikçilerin antik kentlerden başlamaları, flora incelemelerine. Onlar aynı zamanda antik döneme de ilgi duyan insanlardı. Hı hı. Ve dolayısıyla antik eserleri incelerken botanik uzmanı oldukları için orada gördükleri yeni türleri ilgilerini çekti. Yeni türleri keşfettiler ve genelde o keşfettikleri türlere de antik kentlerin isimlerini verdiler. Ondan esinlendiler. Bu türler arasında öyle türler var ki antik kent dışında yetişmeyen bazı nokta türlerimiz var. Antik kent aynı zamanda o antik kente özgü endemik bitkiyi de korumaktadır. O antik kent dışında o bitki dünyanın hiçbir yerinde doğal olarak yetişmemektedir. Bu çok büyük bir zenginlik. Neden? Çünkü batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri ve diğer dünya ülkelerini incelediğimiz zaman Türkiye'deki kadar antik kent zenginliği hiçbir ülkede yok. Avrupa'nın tamamındaki endemik bitki türü sayısından daha fazla tür sayısı Türkiye'de var. Dolayısıyla bir antik kent veri tabanımız var. Büyük bir kültürel zenginlik. İkincisi, bu veri tabanının üzerine ekleyebileceğimiz bir endemik bitki zenginliğimiz var. Bu zenginlikleri üst üste koyduğumuzda bazı antik kentlerle bazı nokta endemik bitkiler çakışmakta.
Örtüşüyor, değil mi?
Çakışmakta. Antik kent dışında yetişmeyen endemik bitkilerimiz diye bir konu ortaya çıkmaktadır. Örnek verelim. Ülkemizin en ünlü antik kenti Efes antik kenti. İşte buraya gelen batılı botanikçiler oraya gezerken, Efes'i gezerken bir de bakmışlar bir çan çiçeği. Nerede bu çan çiçeği? Antik kentin duvarlarında, tapınak duvarlarında. Masmavi çiçekleri Mayıs, Haziran ayında çiçekleniyor. Bir bakmışlar bu dünyada başka bir yerde yetişmiyor. Dolayısıyla Efes antik kentine özgü buna Efes'in çan çiçeği diyelim demişler. Ve Campanula Efesiae demişler buna. Bilimsel adını da Efes'ten almış ve Efes antik kentinde yetişen
Efes
bitki.
Antik kentinde bu yaz gezme şansına sahip oldum. Eğer şu bilgiyi bilseydim inanın arardım.
Tabii ki.
Arasam hangi mevsimde görme şansım
Mayıs
var?
Mayıs ve Haziran ayında mavi çiçekli. Duvarlarda dahi kireç taşı duvarları seven, tapınak duvarlarını seven bir bitkidir. Çok da gösterişli güzel çiçekleri vardır. Efes'te sadece Efes çan çiçeği yetişmez. Tehlike altında bir başka çan çiçeği daha var orada. Dolayısıyla hem yaygın türler hem de tehlike altında nokta türler antik kentlerde yetişebilmekte. Örneğin antik kente özgü olmamakla birlikte Hititlerin başkenti Hattuşaş'ta Türkiye'ye endemik yaklaşık 40 endemik bitki vardır. Endemik bitkilerin bir kısmı da Hititlerin kendi kültürlerinde kullandığı. Mesela sabun otu ile ilgili duası vardır. Hititlerin Hattuşaş'ta sabun otu da yetişir. Orada bir çöven bitkisi yetişir. Hititler çövenden yiyecek yaparlar. Belki de o dönemde o endemik bitkilerden sabun ve çöven elde etmişlerdir. Hatta uğruna 38 gün bayram yaptıkları çiğdem çiçeğinin endemik bir türü Ankara çiğdemi yine Hattuşaş'ta yetişir. Tabii Hattuşaş'takiler yaygın endemik bitkiler. O kadar lokal türler var ki o antik kent eğer tahrip olursa oradaki yetişen o bitki de yok olacaktır. Örneğin Antalya'nın endemik bitki, ülkemizin en zengin endemik bitkisine sahip ilimiz Antalya'dır. Aynı zamanda muazzam bir arkeolojik ve antik kent zenginliği vardır. Antalya'da Faselis antik kentimiz var. Kemer'in hemen batısında. Faselis'te keşfedilen ve bilimsel ismini de oradan alan bu antik kent dışında yetişmeyen bir orkidemiz var. Opis faseliana, Faselis orkidesi, sarımsı çiçeklerini bahar aylarında açan bir çiçeğimiz. Aynı zamanda bu antik kent dışında yetişmeyen, o kalıntıların arasında bulunan bir de mürdümük bitkisi var. Buna da Latrus facilitanus demiş bilim adamları. Yani Faselis mürdümüğü. Yani antik kent iki endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. İkisi de tehlike altında. Antik kentte eğer arkeoloji ile ilgili müdahalelerde, yanlış müdahalelerde bulunulursa bu bitkiler de yok olabilir. Nasıl yanlış müdahaleler bulunabilir bu antik kentlere? Ot temizliği. Kazı yapmadan önce ot temizliği yapılır antik kentlerde. Eğer bu nadir türler bilinmezse, bunlar da zehir veya başka araçlarla yok edilirse, yani kültürel zenginliği ortaya çıkarıyorum kaygısıyla yapılan şeyler bunlar, oradaki nadir türlerimiz de yok olabilirler. Dolayısıyla antik kentlerdeki endemik bitkilerin, lokal türlerin neler olduğu bilinmesi lazım. Aksi takdirde siz bir kültürel unsuru restore edeyim, kurtarayım derken
endemik türü
oradaki oraya özgü bir türü yok edebilirsiniz. Yine Faselis antik kentinde bunun gibi nokta türler olmakla birlikte Faselis antik kentinde 20 endemik bitki vardır. Yaygın olanlarla birlikte. Dolayısıyla çok zengin. Bazı Avrupa ülkelerinin endemik bitki sayısı 20'yi geçmez. Sizin bir antik kentinizde 20 endemik bitkiniz var. Bunların da önemli bir kısmı lokal oraya özgü. Bu ne kadar büyük bir zenginlik.
Evet.
Aynı şekilde Antalya'da Perge'de bir havacıva otu vardır. Ve 1845'te ilk defa oradaki tiyatro duvarlarında keşfedilmiştir. Havacıva sadece oraya ve antik kentleri seviyor bu havacıva. Başka yerlerde yetişmeyi sevmiyor. O insan kalıntılarında yetişmeyi seviyor. Havacıva antik dönemde ne işe yarıyordu biliyor musunuz? Antik dönem kadınları havacıvadan elde ettiği kırmızı boyayla dudaklarını ve yanaklarını makyaj malzemesi olarak kırmızıya boyardı. Dolayısıyla aklımıza şu geliyor. Burada yetişen bitkiler, antik kentlerde yetişen bitkiler acaba kültürel nedenlerle mi orada korundu? Veya korunmasa bile oradaki bitkiler, günümüzdeki o lokal türler antik dönemde nasıl kullanıldı? Aklımıza bunun gibi sorular gelebilir.
Ama şu anda hala görebiliriz bu bitkileri değil
görebiliriz.
Mi? Korunmuş bugüne kadar.
Görebiliriz. Ancak tabii daha bilinçli olarak da bunların korunup onun oraya özgü nadir bir tür olduğu da tabelalarla yazılması gerekir.
Hepsi yazılı değil.
Değil. Şu anda öyle bir uygulama yok. Hiçbir antik kentte bu şekilde bir örnek yok ama yapılması gerekir. Çünkü biz aynı zamanda kültürü koruyoruz. Evet. Onun yanında doğasını da koruyoruz. Bakın lokal türleri de koruyoruz diyebilmemiz lazım. Yine Adana'da daha önceden Adana'ya bağlı Osmaniye ilinde Harun Reşit Kalesi vardır. Bu kaleye özgü ve bu kale dışında yetişmeyen bir çiğdem var. Adana çiğnemi. Crocus adenensis demiş bilim adamları. Adana çiğdemi. Dünyada sadece o kalede yetişiyor. Kale orayı, onu koruyor. Dolayısıyla çok da güzel, hoş, dekoratif bir çiçek. Çok da tehlike altında. Kale giderse o da gidecek.
O da gidecek. Peki o kaleyi neyini seviyor? O kireç taşı falan demiştiniz. Hani o tarz sevdiği bir nokta mı var?
Bazı bitkiler kireç taşının duvarlarda yetiştirilir. Kireç taşı bitkilerin çok sevdiği bir malzeme. Hı hı. Bunun dışında tabii orada kültür toprağı var. Diğer yerlerden ayrı. Mesela bir kazalana gittiğinizde siyahtır toprağı ve küllüdür. Dolayısıyla bunun içindeki azot, insan atıklarından oluşmuş, binlerce yılda beri oluşmuş azot bazı bitkileri cezbeder. Ama daha önemlisi antik kentlerde yetişebilmesinin, orayı tercih etmesinin nedeni şu. Orayı tercih etmiyor. Oraya sıkışıp kalıyor bitki. Çünkü niye? Dışarıdaki alanlar otlatma baskısı, ilaç baskısı, insan baskısı dolayısıyla tahrip oluyor. Ancak antik kentlerimiz ve kalelerimiz korunduğu için kültürel koruma doğal korumayı da getiriyor. Dolayısıyla biz kültürel korumaya borçluyuz. Çoğu bu bitkilerimizin, antik kent bitkilerimizin bu zamana kadar gelebilmesi. Ama dışarıda kaç tane lokal tür yok oldu bu zamana kadar onu bilmiyoruz. Dışarıdaki insan baskısı dolayısıyla her anda yeni türler yok olma riski altında. Antik kentlerimiz ve kalelerimiz bu endemik bitkilerimizi korumaktadırlar. Diğer bir örnek Alanya Kalesi. Alanya Kalesi'nde 6 endemik bitki yetişir. Çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla ve dünyada sadece bu kaleye özgü bir çakşır veya efelek de denilen bir bitkimiz vardır. Ferula durani olarak adlandırılır ve çok tehlike altındadır bu bitki. Dolayısıyla kale aynı zamanda bu bitkimizi de korumaktadır. Diğer endemik bitkiler bu kadar tehlike altında değil, dışarıda da yetişebiliyor. Ama kaleye özgü bir türümüz söz konusu. Mesela Anamur antik kentinde Adana pancarı yetişmektedir. Tehlike altında bir türdür. Adana pancarından yöre halkı yemek yapabilmektedir. Dolayısıyla antik dönemde de şunu hayal edebiliriz. Antik Anamur insanı Adana pancarından yemek yapıyordu diyebiliriz. Mesela Troya çok ünlü bir antik kentimiz. Dünyada sadece Troya'ya özgü çok nadir en son bilgiler 5 bireyi var diye kayıtlarımızda var. Troya pancarı. Troya pancarı sadece Troya antik kentte değişir. Başka yerde değişmez. Bu 5 bireyi korunmazsa veyahut elle sayılabilecek düzeydeki bu az sayıdaki endemik bitki korunmazsa o bitki o tür dünyadan yok olacaktır. Yine benzer şekilde Amasya Kalesi'ne özgü, dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen Amasya burç zarifesi. İsmini de o burçtan almış, kaleden almış. Bakın burç zarifesi demiş botanikçiler.
Çok zarif bir çiçek anladığım kadarıyla.
Evet, bilimsel de Ersimim Amasyanum demişler. Ama biz burç zarifesi demişler. Güzel de bir isim koymuşlar. Bunun dışında örneğin Muğla'da Labranda antik kentimiz vardır. Milas ilçesi sınırlarında. Bu antik kentte 10 endemik bitki vardır. Bunlardan 2 tanesi tehlike altındadır. Bu tehlike altındaki bitkilerden biri bir siklemen bitkimizdir. Siklemen mirabile denen ve tehlike altında olan bir bitkimiz. Bu bitkimizin özelliği çiçekleri Hindistan cevizi gibi kokar. Ama tehlikededir.
Evet.
Bakın ne kadar ne ilginç güzel. Bir şey değil mi? Bir antik kente gidiyorsunuz, bir çiçeğini kokluyorsunuz, Hindistan cevizi kokusu alıyorsunuz. Evet. Ve bu tehlikede ve oraya sığınmış halde. Yine O antik kentte bir kara hindiba bitkisi, yenek yapılan, işte halkımızın baharda topladığı bitkilerin bir endemik türü. Yine tehlike altında, yine o antik kentte yetişir. İkisi de tehlike altındadır. İşin ilginç tarafı şu, bu iki endemik bitki de antik dönemde Karyalı yani Muğla kökenli tanrıça Hekate'nin sembolü olan bitkilerdir. Bakın nasıl bir bağlantı.
Evet.
Değil mi? O yöre aynı zamanda o bitkiler o tanrıçaların da oluşturuyor. Veya o doğadan o tanrıçalar çıkıyor. Evet, bazı endemik bitkiler gerçekten hep antik kenti severler. Antalya'nın eski adıyla anılan bir loğusa otu var. Bunun adına bilim adamları Aristolochia adalica, Adalya'dan geliyor. Bu endemik bitki sadece dünyada Antalya ve Muğla'ya özgü. Antalya'daki 4 antik kentte, Muğla'da da 1 antik kentte yaşıyor. Bu kadar antik sever bir bitki, antik dönemi seven bir bitki.
Yine dolayısıyla, dediğiniz gibi o toprağından taşından mı acaba o besin kaynaklarını
büyük ihtimalle, alıyor? Büyük ihtimalle öyle veyahut şöyle dışarıda bir şey var. Bir insan baskısı.
Ama, oraya saklanmış.
Ama ayrıca da antik kentin de bir cazibesi. Onu cezbeden oradaki kültür toprağı olabilir, oradaki kireç taşı olabilir veya kullanılan bir malzeme olabilir. Bunlar ayrıca bir tabii raporlaştırılıp tezlere konu olması gereken şeyler. Ama biz sadece bunu bir tespit ediyoruz. Dolayısıyla şunu diyoruz. Bir antik kente gittiğinizde sadece kültürel tapınaklar veyahut kalıntılar görmeyeceksiniz. Türkiye için söylüyorum bunu. Aynı zamanda bu ülkeye özgü, hatta bu ülkenin antik dönemi, uygarlıkları ve antik kentlerinden ismini alan endemik bitkilerini göreceksiniz. İki eşsiz şeyi göreceksiniz yani bir antik kente gittiğinizde. Birincisi, dünyada sadece bu ülkeye özgü bir antik kalıntı veya antik kenti göreceksiniz. Ayrıca da o antik kentin kültürün temelini oluşturan endemik bitkimiz. Yani doğa kültürel mirasın kökü olan, onu yaratan, onu doğuran bir doğal mirası da aynı yerde görebileceksiniz.
Son olarak korumayla ilgili de birkaç cümle rica ederim. Çünkü sanıyorum artık bu bizim korumamızdan, yani halk olarak, toplum olarak bizim korumamızdan çıkıp asıl yetkililerin koruması gereken bir duruma gelmiş durumda sizin anlattığınız
tabii ki,
kadarıyla.
Tabii ki. Şu anda Anadolu'nun, ülkemizin hem antik kentleri hem de doğal endemik bitkileri, lokal türleri devletin koruması altında. Dolayısıyla devletin koruması altında bu iki farklı veri tabanı. Birincisi kültürel veri tabanı, ikincisi doğal veya endemik veri tabanı. Bu iki veri tabanının birleştirilmesi gerekiyor. Birleştirildiğinde iki farklı disiplin, iki farklı yetkili odak, güç, devlet gücü işbirliğini gerektiren bir unsur bu. Ne yapılacak? Antik kentlerdeki o veri tabanı, bilinen veri tabanı ortaya konacak ve orada kazı yapılacaksa ve bir proje geliştirilecekse devlet diyecek ki ben bunun kültürünü korurken buraya özgü lokal türleri de koruyacağım. Yani bunları yok etmeden hem kültür hem arkeolojisini koruyacağım hem doğasını koruyacağım. Bu muazzam ve eşsiz, dünyada eşi olmayan bir zenginlik. Zaten endemik bitkilerimiz ve antik kentlerimiz eşsiz zenginlikler. Ama ayrıca bunların birbirine üstüne binmesi işte muazzam bir iki kat. Yani eşi olmayan, dünyada bir benzeri olmayan zenginlik. Böyle bir koruma anlayışı geliştirmesi
lazım. Sayın Torlak, ben de bundan sonra hani bireysel olarak eğer bir antik kenti ziyaret etmeye gittiğimde yalnızca sizin dediğiniz gibi o tarihi güzel dokuyu değil, aynı zamanda oradaki bitkileri de muhakkak çekip fotoğraflarını hepsini incelemek istiyorum. Evet. Gerçekten çok ilgi çekici.
Çok güzel olur.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Katkılarınız için. Antik kentlerde yetişen endemik bitki türlerinin de var olduğunu ve bunların korunma altına alınması gerektiği konusunda bizi aydınlattınız. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Hasan Torlak bizlerle birlikteydi. Endemik bitkileri ama özellikle antik kentlerde yetişen endemik bitkileri konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç buyum. Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Thank you. sen de ben de aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Kimi dermiş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Nefsini öldür ölmeden. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Kardeşim, aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun, ben baş mıyım?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ya da kısaca UMKE Ankara sorumlusu Doktor Celal Almaz bizimle birlikte. Sayın Almaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben programımızı açarken aslında sizi şöyle kısaca tanıtmaya çalıştım ama asıl lütfen siz kendinizi dinleyicilerimize tanıtın. Çünkü 15 Temmuz gazisisiniz aynı zamanda. Neler yaşadınız çok kısa onları da dinleyicilerimizle paylaşalım. Biraz sizi tanıtalım, sonrasında da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri nasıl bir oluşum, bundan bahsedelim.
Tabii ki. Öncelikle bu program için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Ben 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyduğum gibi hemen külliyeye koştum. Orada asker görünümlü teröristlerin saldırısıyla, helikopter saldırısıyla sivillerin üzerine hiçbir silahı olmayan, kendini koruyacak hiçbir malzemesi olmayan sivillerin ateş altında kalması sonucu 15 yerimde şarapnel yaralanmasıyla yaralandım. 2 ameliyat geçirdim. 5 ay kadar da evde yattım. Şimdi çok şükür vazifemin başındayım. Devletime, milletime hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorum.
Ne mutlu size. Çok geçmiş olsun. Sizin vesilenizle de hem tüm gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve şehitlerimizi de saygıyla, rahmetle bir kez daha analım.
Amin.
Siz Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin Ankara sorumlususunuz ve aynı zamanda Devlet Övünç Madalyası ve Yılın Doktoru unvanına da sahipsiniz. Onlardan da biraz bahsedelim.
15 Temmuz'da ayağa kalktığımız gibi hemen nasıl devletimize hizmet ederiz onun derdine düştük. Zeytin Dalı operasyonu vardı o sıralar. Ona gönüllü sağlık çalışanı olarak başvurduk. Sayın yöneticilerimizin de uygun görmesiyle gönüllü olarak Zeytin Dalı operasyonuna katıldık doktor olarak. Ve 2018 yılında Ankara'dan yılın doktoru seçildim. Bu şekilde durdurak bilmeden hizmete devam etmeye çalışıyoruz.
Çok inanılmaz bir gönüllülük aslında. Evet, doktorluk çok kutsal bir meslek ama bir yandan da hem Afrin'de görev aldınız, oradaki o yoğun çatışmanın altında siz bir yandan da insanları tekrar hayata döndürmek için çabaladınız, durdunuz. Gerçekten çok büyük emek, çok saygı duyuyoruz efendim. Bu arada Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, UMKE dediğimiz birim de ne zaman kurulduğu bilmiyorum, bu vesileyle mi hayata başladı bu çalışmalar? Ondan da bahseder misiniz?
Aslında UMKE'nin kuruluşu 99 depremine dayanıyor. Oradaki vatandaşlarımız, enkaz altından kurtarılan vatandaşların hastanede rahmetlik olmasından dolayı burada bir eksiklik var. Nerede eksiklik var diye düşünülüyor ve zamanında tıbbi müdahalenin yapılamamasından dolayı böyle bir kuruluşun, yani enkaz altında tıbbi müdahaleye başlama ihtiyacı doğduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine daha donanımlı, ekipmanlı insanlar, sağlık profesyonelleriyle bu hizmeti sağlayabiliriz diye bir düşünce gelişiyor. Ve Sağlık Bakanlığımız böyle bir birimi kuruyor. Ve enkaz altında da sağlık hizmeti sunabilecek donanımda giyim, kuşam, kıyafeti, araçlarımız buna müsait şekilde dizayn edilmiş. Ve böylece ilk tıbbi tedavisini enkaz altında aldığı için insanlar daha az ölüm oranlarıyla enkazlardan, afetlerden kurtarıldığı gözlemlenmiş. Böyle bir durum olduğunca bu artık yerleşiyor 99 depremiyle beraber. Onun dışında sadece tabii depremler değil, yurt dışı, sel, tsunami, bunun gibi ve sınır ötesi operasyon, sınır içi operasyon, bu gibi durumlarda Sağlık Bakanlığı'nın böyle hazır bir sağlık ordusu var.
O hazır sözcüğünün altını çizmek istiyorum müsaadenizle. Niye çiziyorsun diye soracak olursanız efendim, değerli konuğumuz Doktor Celal Almaz Beyefendi şu anda üniformasıyla, ama nasıl bir üniforma? Siz anlatın lütfen. Hani sanki her an göreve hazır bir üniforma ve sürekli bunu giyiyorsunuz değil mi? Böyle kırmızı. Facebook sayfamızdan da sevgili dinleyicilerimiz görebilirler.
Evet, biz Allah göstermesin, boş zamanımızda afet olmasın diye dua ederken aynı zamanda da afete nasıl hazır olabiliriz, onun çalışmaları içerisindeyiz. Eğitim olsun, donanım olsun, erzak olsun, bu gibi çalışmalarımız var sürekli. 7-24 bu şekilde hazır duran nöbetçi ekiplerimiz var. Ve dediğim gibi enkaz durumu olabilir, başka bir durum olabilir. Her türlü sel, çamur, yani akla gelebilecek bütün olağan dışı durumlara uygun alet ve edevatlarla hazır durumda beklemedeyiz.
Evet, ve her an Allah korusun bir afet durumu olduğunda göreve hazır bir şekilde bekliyorsunuz. Bu arada Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, kalabalık bir ailenin oluşumundan bahsediyoruz. Neler var, kimler var, nasıl UMKE'ye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine dahil olunur veya doktorlarımız nasıl başvurur, nasıl ekibe dahil olurlar?
Sadece doktorlar değil, bütün sağlık profesyonelleri, hatta kimi durumlarda ihtiyacı olabileceğimiz teknik elemanlar da bize gönüllü olarak katılabiliyorlar. Bu bir gönüllülük esasına dayalı bir kuruluş. Daha doğrusu tam bir kuruluş da değil, yani gönüllülük esasına dayalı bir hareket diyelim, daha doğru olur böyle.
Öyle mi? Peki.
Çünkü resmi bir şu birim diye bir şey yok, öyle bir tanımlama yok şu an için. Yaklaşık Türkiye'de 21 bölgeye ayrılmış durumdayız UMKE olarak. Biz Ankara olarak 9. bölgenin koordinatörüyüz. Bizim hizmet verdiğimiz 6 tane daha ilimiz var. Çankırı, Çorum, Kırşehir, Kastamonu, Yozgat, Kırıkkale gibi illere de ihtiyaç halinde koordinatörlük yapıyoruz.
Yaklaşık kaç kişi var bu ekipte, bu büyük ekipte?
Mesela sırf Ankara'da 1000 taneye yakın UMKE gönüllümüz var. Bunlar internet üzerinden bir form dolduruyorlar ve böylece UMKE gönüllüsü oluyorlar. Bizim sistemimize, datamıza giriş yapılmış oluyor onlarla ilgili. Hangi durumlarda kullanabileceğimize dair bilgileri var, her şeyleri. Biz bir afet durumunda veyahut olağan dışı bir durumunda hemen SMS'le bütün gönüllülerimize bilgi veriyoruz ve katılmak isteyenler, müsait olanlar hemen çok kısa bir sürede bize dönüş yapıyorlar. Hı hı. Ve bu şekilde müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz.
Bu arada şöyle küçük bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben de çünkü aynı yanlışa düştüm. Gönüllü biz de olabilir miyiz dedim Sayın Almaz, ama sanıyorum durum öyle değil. O gönüllülük durumunu anlatır mısınız lütfen?
Şimdi bizim çoğunluğumuzu sağlık çalışanları oluşturuyor. Evet. Sağlık profesyonelleri oluşturuyor. Ama onun dışında olağan dışı bir durumda bize yardımı olabilecek, mesela bir elektrik teknikeri olsun veyahut buna bunun benzeri gibi bütün teknik elemanlara ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü sil baştan bir sahra çadırı kuruyoruz mesela. Bir dağ boşluğa, mesela bir deprem anında düşünün, hiç hizmet verebilecek bir hastane kalmadı. Biz hemen boş bir araziye, herhangi bir risk altında olmayan zemini sağlam bir yere çadırımızı kuruyoruz. Hı hı. Ve orada sağlık hizmeti sunmaya başlıyoruz. Bunun gibi bize bu konularda yardımcı olabilecek bütün teknik elemanlara bize katılabiliyor işin açığı.
Evet, yani öyle hani ben gönüllü olmak istiyorum gibi bir oluşum değil, ama kendinin bu tür durumlarda faydalı olabileceğini düşünen herkes de size başvurabilir.
Tabii ki.
Evet, bu arada ekipmanlardan da biraz bahsedelim, çünkü bayağı kapsamlı ekipmanlarınız da var.
Evet, biz olağan dışı durumlar için var olduğumuz için olağan dışı durumda gerekebilecek tüm alet ve edevatlar da aynı zamanda bizim envanterimizde mevcut. Mesela neler bunlar? En basitinden biz normal ambulansları kullanmayız. Bizim 4x4 arazi taşıtlarımız vardır. Normal yolların olmadığı yerlerde bile hastalara gidip ilk müdahaleyi yapabilmemiz için bu bir ihtiyaç hasıl oldu. Onun için böyle bir aracımız var. Mesela mobil komuta aracımız var. Bu telsiz çevrimi olamayacak bir deprem durumunda, Allah göstermesin, sıfırdan iletişimi sağlayabilecek bütün düzeneklere sahibiz. Ve dediğim gibi ağır iklim tipi çadırımız, şişme çadırlarımız, bir afet durumunda sağlık müdahalesini yapılabilmesi için gerekli olan bunun gibi tüm
ekipmanlar ve araçlar mevcut. Biz de yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz Sayın Almaz. Hani inşallah Allah afet gibi olumsuzluklar hiç göstermesin, ama böyle durumlarla karşılaşıldığında siz hemen nasıl müdahale ediyorsunuz? Çok kısa onlardan da bahsedin. Nasıl bir sıralamayla ulaşıyorsunuz?
Bizim afetlerden çok kısa sürede haberimiz oluyor. Bunda 112 komuta kontrol merkezinin de çok büyük bir katkısı var. Olağan dışı bir durumda hem oradan bize direkt haberler geliyor. Bizim AFAD'la da aynı zamanda bağlantılarımız var. AFAD üzerinden de bilgi akışı oluyor. Ve bu biraz daha üst bilgi. SAKOM denen kurum var mesela. Afet durumunda valilik tarafından kurulan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi diye. Bu gibi yerlerden de afet durumunda bunların kurulmasıyla bize bilgi akışları sağlanıyor. Bizi yönlendiriliyor. Şurada şu afet oldu ya da şu sel oldu ve benzeri gibi.
Peki uluslararası bir afet durumu olduğunda nasıl organize olunuyor?
Artık oraya biraz bakanlık girmiş oluyor ve bakanlık bizi yönlendiriyor. Evet. Sağlık Bakanlığımız bize işte zaten çok kısa bir süre içerisinde hazırlıklarınızı yapın, uçak şu saatte kalkacak, şu saatte şurada olun şeklinde talimat verdiği an hep herkes canla başla hazırlanıyor zaten.
Hazırlanıyor. Bu işte yurt dışında gerçekleşen otosunamilerden bahsetmiştiniz. Bu tür durumlarda mesela kaç günde oraya ulaşılıyor? Hemen orada nasıl bir sistem kurulabiliyor?
Bu konuda Ankara biraz daha avantajlı. Askeri havaalanımız var Etimesgut'ta. Öyle bir durum olduğu zaman bizim çok kısa bir süre içerisinde, yani en az 2-3 saat içerisinde biz havaalanında hazır durabiliriz öyle bir durumda. Tabii o da bölgenin durumuna göre, oranın da güvenliği yerinde mi, oradaki hizmetler nasıl, bu çok daha kapsamlı bir faaliyet oluyor. Çok daha kapsamlı bir organizasyon oluyor. Mesela bunun için gerekli olan çeşitli akreditasyonlar var. Mesela EMT dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir akreditasyon çalışması da var. Yurt dışı operasyonlarda nasıl sağlık hizmeti sunulabilir şeklinde. Bu tür akreditasyonların da hepsini güncel bir şekilde almaya çalışıyoruz. Kendimizi akredite ediyoruz ve yurt dışındaki operasyonlarda başarılı bir şekilde hizmet vermek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Dediğim gibi bütün illerimiz, bütün UMK ekiplerimiz, 21 bölgemiz
koordineli
bir şekilde bütün vazifeler, bütün operasyonlara hazırlar. Yeter ki hiçbir afet olmasın
yeter
diye
ki
de.
Olmasın evet. O iyi dileklerle biz programımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Almaz katkılarınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz ve tabii ki gönüllülerinize de sizin ve tüm Türkiye'de bu ekipte görev alan doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza ve teknisyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Hiçbir afet durumu olmaması dilekleriyle programımızı sonlandırıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Ankara Sorumlusu Doktor Celal Almaz bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bizimle olduğu, yayınımıza katıldığı için ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde tekrar buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.